Ayrım 12, Kusursuz Plan, Clive Cussler, sayfa 135. Orkestra sık sık tempo değiştirip pisttekilere günün moda danslarını yapma fırsatı verdi. Çok geçmeden dansçılar bodrumun havasız ortamında ter içinde kalmışlardı. Şampanya Mario'nun başını adam akıllı döndürmüştü. Cromwell'e birkaç dakikalığına oturmak istediğini söyledi. ''Seni bir süreliğine yalnız bırakabilir miyim?'' diye sordu Cromwell nazikçe. ''Yukarı çıkıp birkaç el faro oynamak istiyorum.'' Dipnot, faro 19. yüzyılda Amerika'da oynanan bir tür kart oyunu. Marion bunu duyduğuna sevindi, bir hayli yorulmuştu ve yeni ayakkabıları fena halde ayağını acıtıyordu. ''Elbette Bay Cromwell, ben de biraz dinlenmiş olurum.'' Cromwell tahta merdivenlerden çıkıp ağır ağır salonun kumar kısmına yürüdü ve kart dağıtıcısından başka kimsenin olmadığı bir masanın önünde durdu. Herhangi bir müşterinin o masaya heves etmemesi için dağıtıcının arkasında iri yapılı iki adam dikilmişti. Kart dağıtıcısı tam bir boğa yavrusuna benziyordu. Ağaç kütüğüne benzeyen boynunun üstünde iri kaya parçası gibi duran bir kafası vardı. Boyalı siyah saçı brillantinliydi ve tam ortadan ikiye ayrılmıştı. Defalarca kırılmış burnu yamyazsıydı. Yüzünden epey yumruk yemiş olmanın izleri okunuyordu. Bir afıçısı gibi duran gövdesinde gram yağ yoktu. Spider Red Kelly eski bir boksördü. Bir keresinde şampiyon James J. Corbett'le dövüşürken onu iki defa yere devirmiş, fakat 21. roundda kendisi nakavt olmaktan kurtulamamıştı. Cromwell'in geldiğini görünce başını kaldırıp baktı.
''İyi akşamlar Bay Cromwell, sizi bekliyordum.''
Cromwell cep saatinin kapağını açıp baktı. 8 dakika geciktiğim için bağışlayın Bay Kelly. Bulunduğum yerden daha erken ayrılmam mümkün olmadı. Red Kelly altın dişlerini sergileyerek güldü.
Sizin yerinizde olsam ben de o kadar güzel bir hanımın yanından hemen ayrılamazdım.
Başıyla masayı işaret etti.
Şansınızı denemek ister misiniz?
Cromwell cüzdanını çıkarıp 10 adet 50'lik banknot çıkardı. Bu banknotlar federal hükümetle yapılan sözleşmesi gereğince kendi bankasında basılmıştı. Kelly paraları masanın kenarına koyduktan sonra üstünde salonun reklamı olan bir yığın fişi karşı tarafa uzattı. Aynı cinsten 13 kart masanın üstündeki yeşil çuhaya resmedilmişti. Maç ağası dağıtıcının solundaydı, papaza kadar tüm kartlar vardı. Cromwell bir fişi valeye, birini de paylaşma denilen biçimde beşli ile altılı arasına koydu. Kelly kutudaki ilk kartı bir yana bırakıp kaybeden kart diye adlandırılan ikinci kartı açtı. Bu bir onluydu. Cromwell fişini onlunun üstüne koysaydı kaybedecekti. Çünkü açılan karta konmuş paralar kasaya giderdi. Kelly kaybeden kartı kutudan çekince kazanan kart ortaya çıktı. Bu bir beşliydi. Cromwell kazanmıştı.
''Acemi şansı'' dedi Cromwell, Kelly fişleri ona doğru iterken.
''Ne içersiniz Bay Cromwell?''
''Hiçbir şey, teşekkür ederim.''
''Benimle görüşmek istemişsiniz'' dedi Kelly. ''Onca yıldır bana yaptığınız iyilikler, cömertçe verdiğiniz krediler ve polisi salonumdan uzak tutmanız karşılığında sizin için ne yapabilirim?''
''Birinin ortadan kaldırılmasını istiyorum'' dedi Cromwell, biraz sipariş eder gibi.
''Bu şehirde mi?'' diye sordu Kelly yeni bir el dağıtırken.
''Hayır, Denver'da.''
''Umarım bu kişi bir erkektir.'' dedi Kelly başını kart kutusundan kaldırmadan. ''Fişinizi koyun.''
Cromwell bir fişi dam ile vale arasına koydu.
''Bu adam Van Dorn dedektiflik şirketinde bir ajan.''
Kelly kutudan kart çıkarmadan önce durdu.
''Bir Van Dorn ajanını haklamanın çok vahim sonuçları olabilir.''
''Eğer usulünce yapılırsa olmaz.''
''Adı ne?''
''Isaac Bell.''
Cromwell kız kardeşinden aldığı fotoğrafı ona uzattı. ''İşte bu adam.'' Kelly resme şöyle bir baktı.
''Neden onun öldürülmesini istiyorsunuz?''
''Özel nedenlerim var.''
Kelly kaybeden kartı çıkarıp kazanan kartı gösterdi. Bu bir damdı. Cromwell yine kazanmıştı. Kelly gözlerini karşısındaki adama dikti.
''Duyduğuma göre bugüne kadar bir Van Dorn ajanını kim öldürdüyse mutlaka yakalanıp asılmış.''
Onların hepsi o şirketin dedektiflerine budalaca yakalanan serserilerdi. Eğer iş doğru yapılırsa Van Dorn Bell'i kimin öldürdüğünü, neden öldürdüğünü asla öğrenemez. Bunun rastgele bir cinayet, hatta bir kaza gibi görünmesini sağlayabilirsin. Geride iz kalmazsa Fandorn ajanları da misilleme yapamazlar. Kelly koltuğuna yaslandı.
Bu işten hiç hoşlanmadığımı söylemek zorundayım Cromwell.
Artık Bay Cromwell demiyordu. Cromwell dudaklarını büzerek gülümsedi.
Bunun için sana 20.000 dolar ödesem hoşuna gider miydi?
Kelly koltuğunda doğrulup kulaklarına inanamıyormuş gibi ona baktı.
20.000 dolar mı diyorsun?
Bu işi bir profesyonelin yapmasını istiyorum. Sokaktaki kıçı kırık bir tetikçinin değil.
Olayın nerede gerçekleşmesini istiyorsun?
Kelly'nin bu işi yapacağına kuşku yoktu. Salonun sahibi olan bu adam zaten gırtlağına kadar suça batmış biriydi. Bu infaz sayesinde hem para kazanmış hem de Cromwell'e borcunu ödemiş olacaktı.
Denver'da, Bell Fandorn'un Denver ofisinde çalışıyor.
San Francisco'dan ne kadar uzak olursa o kadar iyi, dedi Kelly alçak sesle. Anlaştık Bay Cromwell. İsmin başına Bay tekrar dönmüş, anlaşmaya varılmıştı. Cromwell ayağa kalkıp başıyla önündeki fişleri işaret etti.
''Bunlar dağıtıcının olsun.'' dedi gülerek. ''Yarın öğlene kadar sana 10.000 dolar gönderirim. Gerisini de Bel toprağa verilince alırsın.''
Kelly yerinden kalkmadı.
''Anlaşıldı.''
Cromwell kalabalığı yararak aşağıya indikten sonra dans etmeyi bırakmış olan dansçıların arasına girdi. Herkes ağzı sulanarak kız kardeşinin tek başına yaptığı kıvrak ve baştan çıkarıcı dansı seyrediyordu. Margaret korsesini gevşetmiş, saçlarını açıp serbest bırakmıştı. Kalçalarını müziğe uydurarak şehvetli bir biçimde sallıyordu. Butler sarhoş bir halde oturduğu koltuğa yayılmış, Marion ise dehşet içinde Margaret'in dansını seyrediyordu. Cromwell bir baş işaretiyle aynı zamanda fedailik yapan yetkililerden birini çağırdı.
''Buyurun efendim.''
''Lütfen bu beyi otomobilime taşıyın.''
Fedai alışkın hareketlerle sızmak üzere olan Butler'ı ayağa kaldırıp omzuna yükledi. Sonra da bir un çuvalı taşıyormuşçasına hiç zorlanmadan merdivenlerden yukarı çıktı. Cromwell Marion'un kulağına eğildi. ''Otomobile kadar yürüyebilir misin?''
Marion buna kızmış gibiydi. ''Tabii yürüyebilirim.''
''O halde gitme zamanı geldi.''
Cromwell genç kadının koluna girip koltuktan kalkmasına yardım etti. Marion biraz tedirgin adımlar atsa da yardıma gerek duymadan merdivenlerden çıktı. Cromwell sonra dikkatini kız kardeşine yöneltti. Onun bu tür davranışlarından hiç hoşlanmıyordu. Kolunu çürütecek kadar sertçe tutup sahneden çekti ve salondan çıkarıp dışarıda beklemekte olan otomobile getirdi. Butler ön koltukta Abner'ın yanında sızıp kalmış, Marion ise donuk gözlerle arka koltukta oturmaktaydı. Cromwell kız kardeşini hoyratça arka koltuğa oturtup iyice köşeye doğru gitti. Sonra kendisi iki kadının arasına oturdu. Abner direksiyona geçip otomobili ışık ve renk cümbüşü içindeki caddede sürmeye başladı. Cromwell yavaşça kolunu Marion'un omzuna doladı. Genç kadın ona belirsiz ve donuk bir ifadeyle baktı. Şampanya biraz başını döndürmüştü ama sarhoş değildi, aklı tamamen başındaydı. Cromwell'in eli omzunu sıkınca Marion'un soluğu bir an tekledi. Otomobilin daracık arka koltuğunda patronunun bedenine yapışmış sıcaklığı hissediyordu. Marion'un onu çok çekici bulduğu ve fena halde tutulduğu bir dönem olmuştu. Ama onca yıl orada çalıştığı halde Cromwell ona yakınlaşmak için hiçbir çaba göstermemişti. Şimdi o kadar zamandan sonra ilgi gösteriyordu. Tuhaftır ama Marion patronuna karşı hiçbir duygu veya cinsel çekim hissetmedi. Hatta nedenini anlayamadığı bir şekilde onu itici buldu. Cromwell başka bir hamle yapmayınca Marion rahatladı. Bir eli beline dolanmış, diğeri hafifçe omzunun üstündeyken Abner otomobili Marion'un apartmanının önünde durdurdu. Cromwell inip onun otomobilden çıkmasına yardım etti.
''İyi geceler Marion'' dedi Cromwell elini tutarak. ''Umarım senin için ilginç bir gece olmuştur.''
Marion o anda sanki daha önce onda hiç fark etmediği bir şey görmüş gibi oldu ve elinin temasından iğrendi.
''Bu geceyi uzun zaman hatırlayacağım.'' dedi içtenlikle. ''Umarım Bay Butler ve kız kardeşiniz iyileşirler.''
''İçkinin etkisini yarın da hissedeceklerinden eminim.'' dedi Cromwell gergin bir gülüşle. ''Pazartesi günü görüşürüz. Dikte etmem gereken yığınla mektup var. Cuma günü bir iş gezisine gideceğim. Masamda iş bırakmak istemiyorum.''
''Yine hemen gidiyor musunuz?''
''Denver'da katılmam gereken bir bankerler toplantısı var.''
''O halde pazartesi günü görüşmek üzere.'' dedi Marion. Cromwell elini bırakınca içinde büyük bir rahatlama duydu.
Marion kapıya giden merdivenleri çıktı ama sonra dönüp yola koyulan Rolls Royce'un arkasından baktı. Elinde olmadan düşünmeye başladı. İşvereniyle arasındaki ilişki bir daha asla aynı olmayacaktı. Bu adamda kendisinin daha önce fark edemediği bir soğukluk vardı. Elinin temasını hatırlayınca yine irkildi. Dans salonunun üstüne sinmiş olan kokusu ve elbiselerindeki ter birden fena halde midesini bulandırdı. Koşarak odasına çıktı, küvetin musluklarını açıp hızla soyundu, sonra da bu rezil gecenin bütün anılarını silmek için kendini köpüklü suyun içine bıraktı.
''Rat Carey ile yaptığın o kısa görüşmenin konusu neydi?'' diye sordu Margaret, Marion'u evine bırakmalarından sonra.
''Ona bir iş verdim.''
Margaret, sokak lambalarından yansıyan ışıkta ağabeyinin yüzüne baktı. ''Ne gibi bir iş?''
''Isaac Bell'i haklayacak.'' dedi Cromwell sıradan bir haber verir gibi.
''Bir Fandorn ajanını öldüremezsin.'' dedi Margaret soluğunu yutarak. ''Ülkedeki bütün emniyet görevlileri peşine düşer.''
Cromwell güldü. ''Hiç merak etme sevgili kız kardeşim. Kelly'den onu sadece birkaç ay hastanede tutacak kadar hasar vermesini istedim. Hepsi bu. İstersen buna uyarı diyebilirsin.''
Cromwell kız kardeşine düpedüz yalan söylemişti. Bell'in öldürüldüğü duyulunca şaşırmış gibi görünecek, bunun bir hata olduğunu, Kelly'nin işi abarttığını söyleyecekti. Kız kardeşinin öfkesini kabartmak, en büyük düşmanı olan adamı ortadan kaldırmanın karşılığında küçük bir bedel sayılırdı. 16. Bölüm.
''Bir kat daha çekin.'' dedi Cromwell yük vagonunu boyayan adamlara. Eski rengi demir yollarının kullanılmaya başladığı günden beri çoğu yük vagonunda olduğu gibi toprak tonundaydı. Ama artık Southern Pacific şirketi muazzam yük vagonu filosuna standart getirmek için kırmızı rengini kullanıyordu. Cromwell ikinci kat boya çekilmesini istemişti. Çünkü O'Brien mobilya şirketi Denver yazısı ilk kat boyanın altında hala görülebiliyordu. Yünlü bir elbise ve okyanustan gelen serin rüzgardan korunmak için kısa bir ceket giymiş olan Margaret, sabahın erken saatlerinde şehre inen sise karşı şemsiyesini açmıştı. Ağabeyini sahte bir isimle kiraladığı boş deponun yükleme kısmında boyacıların çalışmasını seyrediyorlardı.
''Bu adamlara güvenebilir misin?'' diye sordu Margaret.
''Boyacılara mı?'' Cromwell yük vagonuna fırça sallayan dört adama baktı. ''Bu onlar için sıradan bir iş, düzeltilmesi gereken bir yük vagonu daha. İyi ücret aldıkları sürece soru falan sormazlar.''
''İsmi değiştirme zamanı gelmişti.'' dedi Margaret. ''Bir şerifin veya Fandorn dedektifinin O'Brien mobilya vagonunun soyulan beş şehirde de bulunduğunu fark etmeleri an meselesiydi.''
''Aynı şey benim de aklıma geldi.'' dedi Cromwell.
''Bu defa hangi adı kullanacaksın?''
''Hiçbir şey.'' dedi Cromwell. ''Southern Pacific demir yollarına ait herhangi bir yük vagonu gibi görünecek.''
''Yeni bir vagon alıp içini döşeyebilirsin. Neden bu müzelik şeyi tutuyorsun ki?''
''Çünkü müzelik bir şey gibi görünüyor.'' dedi Cromwell gülerek. ''1890'da yapılmış. Demir yolu şirketi de hala bu modeli kullanıyor. Vagonun yıllarca kullanılmış, binlerce kilometre boyunca yük taşımış gibi eski ve yıpranmış görünmesini istiyorum.'' Dış görünüşü bu kadar sıradan olduğu için kimse asıl amacından kuşkulanmayacaktır. Senin o cin fikirli Bay Bell bile gerçek amacını tahmin edemez.
Beni hafife alma, senin bu seyyar otel daireni ortaya çıkaracak kadar kurnazdır.
Cromwell kız kardeşine dudak bükerek baktı. O kadar kurnaz değil, burnuna bir koku gelse bile şimdi çok geç. O'Brien mobilya şirketinin bir vagonu yok.
Cromwell yaşlı yük vagonuyla gurur duyuyordu. 11 metre uzunluğundaydı ve 20 bin kilo taşıma kapasitesi vardı. Boşken ağırlığı 6 tondu. İkinci kat boya kuruduktan sonra vagonun tahta kenarlarına Southern Pacific'i temsilen SP harfleri, bunun altına da seri numarası eklenecekti. Başka bir kenarına da yük kapasitesi ve boş vagon ağırlığı yazılacaktı. Uygun bir yerde de tepesinde Southern yazan bir daire, altına Pacific, tam ortasına da hatları yazısı boyanınca iş bitecek, böylece bu vagon da şirkete ait binlerce yük vagonundan ayırt edilemeyecekti. Seri numarası olan 16.173 bile gerçekti. Cromwell bunun tren deposunda beklemekte olan bir vagondan alınıp kendisininkine aktarılmasını sağlamıştı. Hiçbir şey tesadüfe bırakılmış değildi. Atacağı her adım önceden dikkatle hesaplanıp tekrar tekrar prova edilmiş, bütün ihtimaller hesaba katılarak önlemleri alınmıştı. En küçük ayrıntılar bile Cromwell'in dikkatinden kaçmazdı. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde Jesse James ve Butch Cassidy dahil bütün haydutlar bir araya gelse onun başarılı soygun sayısına yetişemezlerdi. Ya da öldürdüğü insan sayısına. Bell'in adı geçince Margaret'in aklı Brown Otel'e birlikte dans ettikleri zamana gitti. Uzanıp ona dokunmayı istediği için kendi kendine kızdı. Onu düşünmek bile sırtından aşağıya bir ürpertinin yayılmasına sebep oluyordu. Pek çok erkek tanımış, bunların büyük çoğunluğuyla adam akıllı yakınlaşmıştı. Ama hiçbiri Bell'in kolları arasındayken duyduğu hissi ona tattırmamıştı. İçinde giderek kabaran, anlam veremediği ve kontrol edemediği bir özlem vardı. Acaba onu bir daha görebilecek miydi? Ama böyle bir görüşmenin son derece tehlikeli olduğunun da farkındaydı. Eğer bir daha karşılaşacak olurlarsa Bell kesinlikle onun gerçek kimliğini öğrenir ve ağabeyi Jacob'a erişmenin bir yolunu bulurdu. ''Haydi gidelim artık'' dedi Margaret duygu akışını dizginleyememenin öfkesiyle. Cromwell onun gözlerindeki dalgın ifadeyi fark etse de görmezlikten geldi. ''Nasıl istersen son halini görmek için yarın yine gelirim.'' Dönüp bir kapıdan geçerek depoya girdiler. Cromwell kapıyı kilitleyip kimsenin girmemesi için sürgüledi. Bomboş binanın içinde ayak sesleri yankılanıyordu. Tefrişat olarak bir köşede iki çalışma masası ve bankalardaki vezne gişesini andıran bir banko vardı. ''Yazık burayı kiraya verip yararlanamıyorsun'' dedi Margaret. Bir yandan tokası düşmüş şapkasını düzeltmeye çalışırken. ''Yük vagonunu park edeceğim bir yer gerekli'' dedi Cromwell. ''Sahibi belli olmayan bir deponun yükleme kısmı yanında bir yan hatta göze çarpmadan durduğu sürece işimi görür.'' Margaret ağabeyine kuşkucu gözlerle bir bakış attı. ''Yüzünde yine o ifade var.'' ''Ne ifadesi?'' ''Yeni bir soygun planlarken takındığın ifade.'' ''Kendi kız kardeşimi kandırmam mümkün değil'' dedi Cromwell gülerek. ''Galiba artık soygunculuğu bırakman için sana dil dökmenin bir yararı olmayacak.'' Cromwell onun elini avucuna alıp okşadı. ''Hiç kimse herkesten daha iyi yaptığı bir işi bırakmak istemez.'' Margaret yenik bir halde iç geçirdi. ''Pekala bu defa neresi?'' ''Henüz karar vermedim. Birinci adım bankacılık çevrelerinde maaş ödemeleriyle ilgili gizli bir soruşturma yapmak. Sonra demir yolunun ulaştığı yan hatları olan şehirleri seçmem gerekiyor. Operasyonun en önemli kısmı kaçıştır. Sonra sıra bankanın konumunu ve sokakları incelemeye geliyor. Son olarak da soygunun kendisini, zamanlamasını ve hangi kılıklara bürüneceğimi planlamam lazım.'' Margaret çalışma masasının ve bankonun önünde durdu. ''Provalarını da burada yapıyorsun.'' ''Evet, ajanlarımız bankanın iç planını temin ettikten sonra buradaki mobilya yerleşimini de ona göre değiştiriyorum.''
''Bunu ince bir bilim haline getirmişsin.''
''Elimden geleni yapıyorum.'' dedi Cromwell gururla.
''Operasyon yöntemlerin çok fazla cilalı ve karmaşık olmaya başlıyor.'' diye uyardı onu Margaret.
Cromwell kız kardeşinin kolunu tutup hafifçe sıktı. ''Başka türlüsü bana yakışmaz zaten.''
12. ayrımın sonu. Sayfa 145.